Bugünlerde yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Filipililere mektubun 4. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 4. bölümün konusu iman yaşamının gücüdür. Hatırlarsanız Filipililere mektup Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir demiştik. Pavlos cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosellere ve Filemon'a yazılan mektuplardır. Bu mektup, yani İncil'den Filipililere mektup, Pavlos'un Filipi kilisesiyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, Pavlos'a bütün diğer inanlılar topluluğundan daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi, derin sevgisi, bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Filipililere mektup 4 bölümdür. 1. bölüm iman yaşamının felsefesi, 2. bölüm iman yaşamının kalıbı, 3. bölüm iman yaşamının ödülü, 4. bölümde iman yaşamının gücüdür. Bu programımızda Filipililere 4. bölüm 6 ve 7. ayetlere bakacağız. Ama bunlara bakmadan önce ilk 5 ayete kısaca değinelim. Pavlos, denecek şudur ki sevdiğim ve özlediğim kardeşler diyor. Sevincim ve tacım sizsiniz. Rab'de böyle dimdik durun sevgili kardeşlerim. Evodya ve Sinitkiye'ye öğütlerim. Rab'de düşünce birliğine varsınlar. Sen güvenilir koldaşım. Senden de dileğim şudur, bu kadınlara yardım et. Onlar sevinç getirici haberi yaymak için Clement'le ve öbür iş ortaklarımla birlikte yarıştılar. Onların adları yaşam kitabındadır. 4 ve 5. ayette şöyle diyor, Rab'de her zaman sevinin, sevinçli olun, yine söylüyorum sevinin. Bu Mesih inanlısı için bir buyruktur. Rab'de her zaman sevinin. Bu buyruk, gününüz ister karanlık olsun, ister aydınlık, zor ya da kolay, sorunlar ve ayartılmalarla dolu olsun, ister bulutlar üzerinde uçuyor olun, hep geçerlidir. Bizlere sevinmemiz emredilmiştir. Sevinç, kendi kendimize yaratacağımız bir şey değildir değerli dostum. Kutsal ruhun ürünüdür. Bir Mesih inanlısının yaşamında sevinç yoksa güç de yoktur. Rabbin sevincini yaşamayan kişinin hiç gücü yoktur demektir. Dünya, sevince başka bir şekilde erişmeye çalışıyor. Bunun adına mutlu saat ya da tutum düzeltme saati derler. Birkaç saatlerini içerek geçirirler ve bunun yaşamın sorunlarını çözeceğini, yaşamın sorunlarını yeneceğini ve onlara biraz mutluluk vereceğini sanırlar. Hayır dostum, mutluluk Rabbin önündedir. Sevinçler topluluğu Tanrı'nın önündedir. 5. ayette Pavlos, iyi yürekliliğiniz, tatlılığınız herkesçe bilinsin diyor. Rab yakındır. Buna şöyle de diyebiliriz. Tatlı akıllılığınız herkes tarafından bilinsin. İmanınızda bağnaz kişiler değil, makul inanlılar olmalıyız. Tabii ki derin inançlarımız olmalı ama bağnaz olmamalı. Ve her zaman aynı noktanın altını çizmemeliyiz. Altını çizmemiz gereken konu esas konudur. Esas konuda aynı görüşteyiz ve bu da Mesih'in kişiliğidir. Eğer sık sık tekrarlayacağımız bir şey varsa ondan, yani Rab İsa Mesih'ten, onun kişiliğinden, onun bizler için neler yaptığından söz etmeliyiz. Tatlı oluşunuz herkes tarafından bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Pavlos, Rab İsa'nın her an gelebileceğine inanıyordu. Büyük sıkıntıdan geçmeyi beklemiyordu. Rabbin gelişi yakındır diyor. 6. ayette bakın ne diyor. Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Yukarıdaki sözlerin anlamı hiçbir şey için endişe etmeyin. Her şey için dua edin. Gücün sırrı aynı zamanda duadır. Hiçbir şey ilginç bir sözcüktür. Bir şeyiniz varsa bu hiçbir şey değildir. Gramatik bakımdan doğru olmayabilir ama anlam doğrudur. Hiçbir şey hiçbir şeydir ve hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız gerekmektedir. Bunun anlamı, yaşama pembe gözlüklerle bakıp gerçeklerle karşı karşıya gelmemek değildir. Günahın, hastalığın, sorunların gerçek olmadığına mı inanmalıyız? Bu şeyleri görmezlikten mi gelmeliyiz? Hayır. Pavlos, hiçbir şey hakkında kaygılanmayın der. Çünkü her şey hakkında dua etmemiz gerektiğini söyler. Hiçbir şey, her şeyi dışarıda bırakan bir sözdür. Hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Bunun bazen karşı geldiğim bir buyruk olduğunu itiraf ediyorum. Bazen kaygılanıyorum. Ama hiçbir şey için kaygı duymamamızın nedeni, her şey hakkında dua etmemiz gerektiğidir. Bunun anlamı, Rab ile hayatımızdaki her şey hakkında konuşmamız gerektiğidir. Hiçbir şey atlamamalıyız. Birkaç yıl önce zengin bir dulun Dr. Campbell Morgan'e şu soruyu sorduğunu duymuştum. Dr. Morgan, yaşamlarımızdaki küçük şeyler hakkında dua etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Dr. Morgan, tipik İngiliz edasıyla, "Bayan, hayatınızda Tanrı için büyük olan bir şey söyleyebilir misiniz?" Değerli dostum, büyük sorunlarımızı duada Tanrı'ya götürdüğümüzü söylediğimizde ne demek istiyoruz? Hayatımızdaki her şey onun için, yani Tanrı için küçük şeylerdir. Ve bizim adına küçük dediğimiz şeyleri de duada kendisine götürmemizi istemektedir. İnanlılar olarak hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan her şeyi duada Tanrı'ya götürmeliyiz. Arabamla birkaç saat sürecek bir yolculuğa çıktığımda İsa Mesih'i de benimle birlikte gitmeye davet ederim. Onunla konuşur ve ona Ali hakkındaki her şeyi size ya da başka kimseye anlatamayacağım şeyleri anlatırım. Ona her şeyi söylerim. Bence bunu yapmayı öğrenmeliyiz. Yüreğimizi Rab'be açmalıyız. Her şeyimizi, evet ama her şeyimizi Rab'be söylemeliyiz. Her şey hakkında dua etmeyi öğrenmeliyiz. Sizinle orta çağda yaşayan bir mistik olan Fenelon'un, Paulus'un her şeyde dua edin dediğinde söyledikleriyle ilgili bir öğüdünü paylaşmak istiyorum. Bu Fenelon şöyle diyor, İnsanın yüreğindeki sevinçleri ve acıları çok sevdiği bir arkadaşına döktüğü gibi Tanrı'ya yüreğinizdeki her şeyi söyleyin. Sizi teselli edebilmesi için ona sıkıntılarınızı söyleyin. Onları dengeleyebilmesi için ona sevinçlerinizi anlatın. Onları arındırması için ona özlemlerinizden söz edin. Onları yenebilmenize yardım edebilmesi için ona hoşlanmadığınız şeyleri söyleyin. Sizi onlardan koruyabilmesi için ona ayartılmalarınızı söyleyin. Onları iyileştirebilmesi için ona yüreğinizin yaralarını gösterin. İyiliğe karşı ilgisizliğinizi, kötülük konusundaki çarpık zevklerinizi, dengesizliğinizi açığa koyun. Kendinize olan sevginizin başkalarına karşı adaletsiz davranmanıza neden olduğunu, kibirinizin içtenlikten uzak olmaya ayarttığını, gururun sizi başkalarından olduğu gibi kendinizden de sakladığını anlatın. Bu şekilde bütün zayıflıklarınızı, ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı ona dökerseniz, söyleyecek bir şey bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Konu hiçbir zaman son bulmaz. Sürekli olarak yenilenir. Birbirlerinden gizli bir şeyleri olmayan kişiler konuşacak konu bulmakta sıkıntı çekmezler. Sözlerini tartmazlar. Çünkü saklanacak bir şeyleri yoktur. Söyleyecek bir şey de aramazlar. Yüreklerinin doluluğundan konuşurlar. Endişelenmeden düşündüklerinizi söyleyebilirsiniz. Tanrı ile böylesine yakın ve açık bir ilişkiye girenlere ne mutlu. Yıllar boyunca bu alıntıyı kutsal kitabımda taşıdım ve ara sıra çıkartıp okurum. Belki değerli dostum, yüreklerimi duada Rabbe götürdüğüme tanıklık etmeye istekli olmamın kulağa çok dindarca geldiğini düşünebilirsiniz. Her şeyi onun önüne serdikten ve dua etmeyi bitirdikten sonra hepsini yeniden toparlayıp sorunları yeniden kendi omuzlarıma aldığımı ve yeniden yüklerimle yola koyulduğumu da itiraf etmeliyim. Benim sorunum da budur. Rab hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız, her şey hakkında dua edebilmemiz için kendisine güvenmemizi ister. Size ağaçlardaki bir kuş ya da bal toplayan arılar kadar özgür olduğumu söyleyebilmek isterdim. Tanrı bizlerin değerli dostum. İşte böyle olmamızı istiyor. Bahçemizde bir bülbül var. Meyvelerimi yiyor ama geceleyin benim için söylediği şarkılardan ötürü ona bir şeyler ödememin doğru olduğunu düşünüyorum. Aslında o benim için söylemiyor. Onu işitip işitmediğimle pek ilgilendiğini de sanmıyorum ama yumurtaların üzerinde oturan bir eşi var ve bir sürü yumurtanın üzerinde oturmak bence sıkıcı bir iş olurdu. Bu yüzden bu bülbül bütün gece boyunca karısına şarkı söylüyor. Geçen gece saat 2 sularında uyandım ve ona o kadar güzel bir şekilde şarkı söylüyordu ki ne kadar güzel dedim. Evimin önündeki balkonda otururken bu bülbülü fark ettim. Bana hakir görür bir şekilde baktı ve elma ağacıma uçup elmaları yemeye başladı. Benden izin istemedi. O özgür. Yiyecek bir şeyler bulmak onu endişelendirmiyor. O elmaların kendisi için orada olduklarını biliyor değerli dostum. İşte kardeşim, bizler Tanrı'ya gerçekten böyle güveniyor muyuz? Hiçbir şey hakkında kaygılanmayın ve her şey hakkında dua edin. Her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Paulus hiçbir zaman duanın karanlıkta bir atlayış olmasına izin vermez. Bir temelin üzerinde durur. Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Dua imanın üzerinde, iman da Tanrı sözünün üzerinde durur. Bunun altını çiziyorum değerli dostum. Dua imanın üzerinde, iman da Tanrı'nın sözünün üzerinde durur. Şimdi Tanrı'nın önüne bir dilekle çıktığınızda ona teşekkür edin diyor. Hemen oracıkta ona teşekkür edin. Bu ayeti duanıza yanıt aldığınızda Rab'be dönüp ona teşekkür etmeniz gerektiği şeklinde yorumlayan bazı yorumcular biliyorum ama Paulus böyle dememişti. Paulus düşüncelerini yeryüzünde var olmuş olan en çok yönlü dilde Grekçe'de dile getirme becerisine sahipti ve söylemek istediklerini söyleyebilecek kapasitedeydi. Tanrı'ya dua edip dileğinizi söylediğinizde sizi işittiği ve duanıza yanıt verdiği için hemen oracıkta ona teşekkür etmeniz gerektiğini söylemektedir. Tanrı bizim dualarımızı işitir ve yanıtlar. Ama her zaman bizim istediğimiz şekilde dualarımıza yanıt vermez. Tanrı istediği şekilde dualarımıza yanıt verir. Belki şimdi siz ama belki Tanrı duamı yanıtlamayacak. Yanıtlanmayan birçok dua ettim diye düşünüyorsunuzdur dostum. İmanlı kardeşim, yanıtlanmamış dualarınız olduğuna inanmıyorum. Evet, yanıtlanmamış dualarınız olduğuna inanmıyorum ve dualarınızı işitmeyen ve onları yanıtlamayan göksel babanız olduğunu söylediğinizden ötürü kendinizden utanmalısınız. Belirli bir şey için dua edip onu elde etmemiş olabilirsiniz. Ama duanıza yanıt almışsınızdır. Az önce dediğim gibi bazen Tanrı'nın verdiği yanıt hayırdır. Bunu bir örnekle açıklayayım. Benim babam bir inanlı değildi ama çok harika, çok iyi bir babaydı. Bir fırın dükkanı vardı. Küçükken oraya gidip biraz para isterdim. Bana birkaç lira verirdi. Bir keresinde ondan bir bisiklet istedim. Ne yaptı biliyor musunuz? Hayır dedi. Onun bana hayır dediği sadece bu değildi. Kerelerce hayır dediği dönemler oldu. Aslında babamın hayır sözleri evetlerinden daha kesindi. Hayır dediğinde konu kapanmış olurdu. O zaman böyle düşünmediğim halde şimdi isteklerimin çoğuna hayır demesinin bilgece olduğunu öğrendim. Ama o her istediğim bir şeye yanıt veriyordu kesinlikle. Ama bazen evet, bazen de hayır diyordu. Eğer o sıralarda bana yararlı değilse, o zaman hayır diyordu. Dostum, Tanrı'nın birçok şımarık çocuğu vardır. Onlara hayır dediğinde somurtup yanıtlanmamış dualarım var diyorlar. Yanıtlanmamış dualarınız yoktur. Tanrı dualarınızı her zaman işitir ve yanıtlar. Tanrı'ya her şeyi, büyük şeyleri ve küçük şeyleri duada götürebilirsiniz. Bunları birbirinden nasıl ayırabilirsiniz? Bunların hepsi Tanrı için küçük şeylerdir. Size başka bir örnek vereyim. Büyük bir kanal inşa edilirken 2-3 başarısız denemeden sonra başarılı proje uygulanmaya başlandığında işi hemen bitirmek istediler ve çalışanlara hiç tatil verilmedi. Bunun zorluğunu yumuşatmak için çalışanların aileleri kendilerinin yanına gönderildi. Bunun üzerine genç bir mühendis, karısı ve küçük oğlu oraya yollandılar. Sıtma tehlikesinden ötürü ev haline getirilmiş bir tekneye yerleştirildiler. Her gün öğleden sonra genç mühendisin evine bir kayıkla döndüğü görülürdü. Bir akşam planları açmış inceliyordu ve küçük oğlu da ayağının dibinde oyuncak treniyle oynuyordu. Birdenbire çocuk ağlamaya başladı. Trenin bir tekerleği çıkmıştı. Çocuk onun üzerinde uğraşmış ve onu tamir etmek için elinden geleni yapmıştı ama bu onun için umutsuz bir projeydi. Şimdi babasının işini engellediği için onu susturup odadan çıkartacağını ya da annesine gelip onu çıkartmasını söyleyeceğini mi düşünürsünüz? Hayır. O büyük kanalın planlarını bir kenara bıraktı ve küçük oğlunu kucağına alıp ona ne olduğunu sordu. Çocuk bir elinde tekerleği, bir elinde treni tutuyordu. Baba tekerleği alıp bileğinin küçük bir hareketiyle trene taktı. Küçük çocuğun gözyaşlarını öptü ve onu yeniden yere koydu. Ve çocuk da mutlu bir şekilde oynamaya devam etti. Mühendis iyi bir babaydı. Dostum, kendisi merhametli bir baba olduğu için insan yüreğinin derinliklerine o babalık güdüsünü koyan Tanrı'dır. Treninizin tekerleği düştüğünde durum sizin için imkansız gibi gözükebilir ama Tanrı sizi işitir ve ağlayışınıza yanıt verir. Eğer hayır derse bunun nedeni o hayırın o anda alabileceğiniz en iyi yanıt olduğudur. Tanrı'nın benim göksel babam olduğunu anlamam 7-8 yılımı aldı. Dileklerimle ona başvurabileceğimi ve onun da bana tıpkı babamın yaptığı gibi yanıt vereceğini öğrendim. Ve birçok kereler verdiği yanıt hayırdır dostum. Kardeşim, size öğüdüm. Tanrı'nın dualarınızı yanıtlamadığını söylemek yerine göksel babam duamı işitti ama bana hayır dedi ki bu doğru yanıttır deyin. Bizlerin her konudaki dileklerimizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirmemiz gerekir. Tanrı'nın insan kavrayışını aşan esenliği Mesih İsa'da yüreklerinizi ve akıllarınızı kale gibi koruyacaktır diyor Pavlos. Filipiler 4. bölüm 7. ayette. Kutsal kitap anlayabileceğimiz çeşitli esenliklerden söz eder. Dünya barışı gelecektir. Bir gün suların denizi kapladığı gibi barışın yeryüzünü kaplayacağı konusunda güvencemiz vardır. Bu barış, barış prensi, barış kralı olan Mesih aracılığıyla gelecektir. Ayrıca günahlar bağışlandığında gelen bir esenlik vardır. Bu nedenle iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz diyor Pavlos Romalılar 5:1'de. Sonra huzur olan esenlik vardır. Rab ise size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın dedi. Bu harikulade bir esenliktir ama her türlü kavrayışı aşan esenlik değildir. Bunu size nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum ama her zaman yaşamadığımız bir esenlik olduğunu biliyorum. Bunun belirli zamanlarda ruhumuzu saran bir esenlik olduğunu düşünüyorum. Ege Denizi sahillerinde güneşin harika bir şekilde batışını seyretmiştim. İçim coşmuştu. Tanrı'nın yarattığı görkemli doğaya bakarken üzerime büyük bir huzur çöktü. Ne olduğunu size anlatamam ama her türlü kavrayışı aşıyordu. Ve göksel babam kulak zarımın delinmesine izin verdiğinde de aynı huzur üzerime çökmüştü. Hastaneye çok korkmuş bir şekilde gitmiştim ve o gece her şeyi onun ellerine bıraktım ve ona kendisinin gerçek olduğunu bilmek istediğimi söyledim. Bana gerçekliğini hissettirdi ve bütün kavrayışı aşan o esenlik ruhumu sardı. Bunun ne olduğunu size nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum, bilemiyorum. Sadece harikulade olduğunu söyleyebilirim. Çok değerli ve sevdiğim bir dostum olan Münir'in gözünün içindeki deride kanser olduğunu duyduğumda çok üzülmüş ve Rab'be yakarmıştım. Daha sonra uzun tedavilerden sonra bu dostum, bu kardeşim iyileşti ve şu tanıklığı veriyordu. Bu kanser döneminde Rab yüreğime anlatılmaz bir esenlik, bir sakinlik vermişti. Öylesine Rabbin huzurunu hissediyordum ki bunu sözlerle anlatamam. Bu esenlik Mesih İsa aracılığıyla yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyacaktır. Duanın durumları değiştirdiğini söyleyenler vardır. Buna karşı çıkamam. Dua gerçekten de durumları değiştirir ama duanın esas amacı bu değildir. Bu parçaya kaygıyla, endişeyle girdiğimize ve parçadan esenlikle çıktığımıza dikkat edin. İkisinin arasında dua vardır. Durumlar değişmiş miydi? Hayır. Fırtına hala kopuyor. Dalgalar hala yükseliyor. Gök gürültüsü hala duyuluyor olabilir. Fırtına hafiflemediği halde bireye bir şey olmuştur. İnsan ruhu ve kafasına bir şey olmuştur. Endişe ve kaygılarımızda Tanrı'nın etrafımızdaki her şeyi değiştirmesini isteriz. Bize şunu ver. Şunun olmasına izin verme. Şu kapıyı aç. Oysa dostum, bunların yerine Tanrım beni değiştir diye dua etmeliyiz. Gücün sırrı duadır. Endişeyle gireriz, esenlikle çıkabiliriz.